Sayılar kitabının 20. bölüm 9. ayetine geldik. Bu bölümde Musa'nın kardeşleri Miryam ile Harun'un ölümü yer almaktadır. Yine bu bölümde Musa'nın itaatsizliği vardır. Bu halk Edom topraklarından geçmek istiyor ve bu nedenle de Edom kralından izin isterler ama Edom kralı İsrailoğullarının geçmesine izin vermiyor. Evet, bu bölümde Harun ile Harun'un kız kardeşi olan Miryam'in ölümü yer almaktadır. Bu bölümde hiç ayrıntı yok bu insanların ölümüne ilişkin. 14. bölümden 20. bölüme kadar uzanan bu kesimlerde İsrailoğullarının 40 senelik çöl yaşamlarının bir tanımı verilmektedir. Bu 40 yıllık süreye baktığımız zaman bu günlere ilişkin fazla bir bilgi kaydedilmemiştir. Birkaç olaydan söz edilir, hepsi o kadar. Bu dönem içerisinde İsrailoğulları Rabbin isteği dışında hareket ederler. Ve bu nedenle de kaydedilecek önemli bir şey yoktur. Evet, İsrail halkı Tanrı'nın seçtiği bir halktı. Ama Tanrı'nın isteğine göre, Tanrı'nın isteği doğrultusunda yaşamadıkları süre hayatları boştu ve hiçbir başarıya ulaşamazlardı. Bu kural bugün de geçerlidir kardeşim. Biz Mesih imanlılar için de geçerlidir. Rab bizden her zaman itaat bekler. İtaat ve bunun sonucu başarı, bunun sonucu bereket, esenlik, huzur. Sayılar 20. bölümün ilk 8 ayeti şöyle diyor. İsrail topluluğu birinci ay Zin çölüne vardı. Halk Kadeş'te konakladı. Miryam orada öldü ve gömüldü. Ancak topluluk için içecek su yoktu. Halk Musa ile Harun'a karşı toplandı. Musa'ya keşke kardeşlerimiz Rabbin önünde öldüğünde biz de ölseydik diye çıkıştılar. Rabbin topluluğunu neden bu çöle getirdiniz? Biz de hayvanlarımız da ölelim diye mi? Neden bizi bu korkunç yere getirmek için Mısır'dan çıkardınız? Ne tahıl, ne incir, ne üzüm, ne de nar var. Üstelik içecek su da yok. Musa ile Harun topluluktan ayrılıp buluşma çadırının giriş bölümüne gittiler. Yüzüstü yere kapandılar ve Rabbin görkemi onlara göründü. Rab Musa'ya değneği al dedi. Sen ve ağabeyin Harun topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırması için kayaya buyruk verin. Hem onlar hem de hayvanları içsin diye kayadan onlara su çıkaracaksınız. 9 ve 10. ayette şöyle diyor. Musa kendisine verilen buyruk uyarınca değneği Rabbin önünden aldı. Musa ile Harun topluluğu kayanın önüne topladılar. Musa, ey siz baş kaldıranlar, beni dinleyin dedi. Bu kayadan size su çıkaralım mı? Şimdi dikkat edin. İsrailoğulları zaten şikayet ediyorlardı. Ama şimdi Musa da şikayet ediyor değil mi? Ben Musa'nın durumunu iyi anlıyorum. Bu insanlar ile 40 yıl çölde dolaşmıştı. Ancak konuşmak gerekir. Musa onlardan bıkmaya başlamıştı. Bu kayadan size içecek su çıkaralım mı derken Musa ne dediğini bilmiyordu. Kayadan onlara su çıkaracak olan Musa değildi. Daha önce de bu suyu çıkaran Musa değil, Rabbin kendisiydi. Onların burada çok önemli bir ders öğrenmeleri gerekiyor. Ders şudur. Çöldeki kaya Mesih'ti. Evet, çöldeki kaya Mesih'i temsil eden bir şeydi. Şimdi Musa kızıyor ve yapmaması gereken bir şey yapıyor. Onun bu hareketi Tanrı'nın vaat ettiği ülkeye girmesini engelleyecektir. 11. ayette şöyle okuyoruz. Sonra kolunu kaldırıp değneğiyle kayaya iki kez vurdu Musa. Kayadan bol su fışkırdı, toplulukta hayvanları da içti diyor. Bazı yorumcular diyor ki Musa kayaya iki kez vurduğu için hata yapmış. Aslında o kayaya hiç vurmaması gerekiyordu. Daha önce o kayaya zaten vurmuştu. O kaya İsa Mesih'i simgeler. İsa Mesih günahlar için bir kez acı çekti. Bunu asla ikinci kez yapmayacaktır. O bizim günahlarımız için bir kez öldü. Evet, İsa ancak bir kez günahlar için öldü. Rab onlara bu gerçeği öğretiyordu. Ama diyebilirsiniz, Musa Kaya'nın bir tip olarak Mesih'i temsil ettiğini nereden bilecekti? Tabii ki bilemezdi ama Rab Musa'dan itaat istedi. Ona kayaya konuşmasını buyurdu. Vurmasını değil. Musa sırf Tanrı'nın buyruğuna uymakla o kayanın tipik örneğini korumuş olacaktı. Tanrı ona açıkça kayaya konuş demişti. Musa'dan beklenen şey sadece itaat etmesiydi. Ne yazık ki Musa bu buyruğa uymadı. Bu itaatsizliğin önemi kayanın kendisindedir. Kaya, evet, Mesih İsa'yı temsil ediyordu. Kardeşler, atalarımızın hepsinin bulutun altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi. Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler. Ve o kaya Mesih'ti diyor Elçi Pavlos 1. Korintoslar 10. bölümün ilk 4 ayetinde. Yine de kayadan su çıktı hem de bol bol aktı. Musa'nın hatası suyun çıkmasına engel olmadı. Tanrımız gerçekten sevecen, merhametli ve inayet doludur. Rab Musa ile Harun'a, madem İsraillilerin gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz dedi, bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de siz götürmeyeceksiniz. Sayılar 20. bölüm ayet 12. Burada Musa ve Harun Tanrı'ya güvenmemişlerdi. Aynı zamanda İsrailoğulları önünde Tanrı'nın kutsallığını açıklamamışlardı. Yani kısaca diyebiliriz ki kayadan çıkan su mucizesinden dolayı Rab'be verilmesi gereken yüceliği kendilerine mal etmeye çalışmışlardı. Yeni antlaşmada görüyoruz ki Musa sonunda vaat edilen ülkenin sınırlarına varmakla kalmadı. İsa Mesih'in son günlerinde dağ başındaki o görkemli görümde Musa ve İlya peygamberi İsa ile birlikte görebiliriz. Yani Musa vaat edilen ülkenin bir dağı üzerinde yerini aldı. Değerli kardeşim, Kenan ülkesi simgesel olarak bizim yeryüzündeki iman hayatımızı dile getirir. Kenan diyarı cennetin bir resmi olamaz. Şu anda biz bu dünyada yaşamaktayız. Dünya ruhsal bir çöl gibidir. Yine de bu çölde bile İsa Mesih'e iman etmiş olan bizler onun bereketlerine ortak olabiliriz. Daha sonra Yeşu kitabında göreceğimiz gibi bu konuma varabilmemiz için Rab İsa Mesih'in ölümü bu konuda en iyi sağlayışımızdır. Durumun böyle olduğunu kabul etmeliyiz. Ve Tanrı'ya iman ederek hayatımızı onun ellerine teslim etmeliyiz. İşte bu noktada Musa ile Harun başarı sağlayamadılar. Bu sulara Meriva suları denildi. Çünkü İsrail halkı orada Rab'be çıkışmış, Rab de aralarında kutsallığını göstermişti diyor 13. ayette. Bugün değerli dostum, imansızlık bizim en büyük düşmanımızdır. Hiç düşündünüz mü? Tanrı bize bir vaatte bulunur ama biz ona güvenmediğimiz için vaadini kabul etmiyoruz. Bu tavrımızla ne yapıyoruz? Tanrı'ya hakaret etmiş oluyoruz. Ona itaat etmediğimizde, ben sana güvenmiyorum, senin sözüne inanmıyorum diye ona aslında hakaret etmiş oluyoruz. Musa Kadeş'ten Edom kralına ulaklarla şu haberi gönderdi. Kardeşin İsrail şöyle diyor. Başımıza gelen güçlükleri biliyorsun. Atalarımız Mısır'a gitmişler. Orada uzun yıllar yaşadık. Mısırlılar atalarımıza da bize de kötü davrandılar ama biz Rab'be yakarınca yakarışımızı işitti Rab. Bir melek gönderip bizi Mısır'dan çıkardı. Şimdi senin sınırına yakın bir kent olan Kadeş'teyiz. İzin ver, ülkenden geçelim. Tarlalardan, bağlardan geçmeyeceğiz. Hiçbir kuyudan da su içmeyeceğiz. Sınırından geçinceye dek sağa sola sapmadan kral yolundan yolumuza devam edeceğiz. Sayılar 20. bölüm 14, 15 ve 17. ayetler. Musa onlara geçmişte olanları anlattı. Neden ülkelerinden geçmek istediklerini açıkladı ve sonra izin istedi. İsrail bu halktan bir talepte bulundu. O dönemin koşullarına bakacak olursak göreceğiz ki Musa onlara çok nazik davrandı. Genelde bu kadar nazik davranılmazdı. Bundan başka unutmamalıyız ki Edom halkı onlarla kardeşti. Musa onlara bunu da hatırlatır ama yine de Edom onlara geçmek için izin vermiyor ve böylece günah işliyor. Ama Edom kralı ülkemden geçmeyeceksiniz diye yanıtladı. Geçmeye kalkışırsanız kılıçla karşınıza çıkarım diyor Sayılar 20. bölüm 18. ayette. İsrailoğulları yine Edomlulardan rica ediyorlar. Hayvanları, sığırları ve çocukları vardı. Onlar sadece onların topraklarından geçmek istiyorlardı. Onlara zarar vermeyeceklerdi. Onlardan bir şey çalmayacaklardı, almayacaklardı. Onlara hiçbir zarar vermeyeceklerdi. Bu konuda Edomlara güvence verdikleri halde Edom kralı yine geçmeyeceksiniz yanıtını verdi. Edomlular İsraillere saldırmak üzere kalabalık ve güçlü bir orduyla yola çıktılar. Edom kralı ülkesinden geçmelerine izin vermeyince İsrailliler dönüp ondan uzaklaştılar. İsrail topluluğu Kadeş'ten ayrılıp Hor Dağı'na geldi diyor Sayılar 20. bölüm 20-22 ayetler arasında. Şimdi İsrailoğulları dolanıp yollarına devam etmek zorunda kalacaklardı. Edomlular izin verseydiler bu zahmete katlanmaya gerek kalmayacaktı. Öyle inanıyorum ki Musa burada bir hata yaptı. Rabbin huzurunun gözle görülebilir simgesi olan bulutu izliyordu. Onun kaygılanmasına gerek yoktu. Tanrı ona yol gösterecek ve onu yönlendirecekti. Onların ülkesinden geçebilmeleri için Edom'dan izin almaktan ziyade Rabbin bulutunu izlemesi yeterdi. Eminim ki Tanrı'nın yönlendirmesini gösteren bulut onu öyle şekilde yönlendirecekti ki Edomlular ile savaşmalarına gerek kalmayacaktı. Ben burada Musa'nın Tanrı'ya sormadan önce bir girişimde bulunduğunu görüyorum. Ne yazık ki Mesih imanlıları olarak bizler de çok kez Musa gibi davranırız. Bir olay karşısında, bir sorun karşısında hemen kendimiz devreye gireriz. Oysa Rabbi beklemek, Rabbe bakmak ve Rabbe itaat etmek gerekir. Rabbe sormadan hareket eder, bir işe girişir, ondan sonra da Rabbe sormaya kalkarız. Genelde böyle yapıyoruz değil mi? Ama bu olmamalı. Şimdi Harun'un ölümünü anlatan ayetlere geliyoruz. Bu aslında bizi bu 20. bölümün sonuna getirecektir. Ancak tekrar etmeliyim. Bu bölümde sizin ve benim için değerli dersler vardır. Rab, Edom sınırındaki Hor Dağı'nda Musa ile Harun'a şöyle dedi. Harun ölüp atalarına kavuşacak. İsrail halkına vereceğim ülkeye girmeyecek çünkü ikiniz Meriva sularında verdiğim buyruğa karşı geldiniz diyor 23 ve 24. ayetlerde. Biliyor musunuz? Bugün de İsa Mesih'te kurtuluş bulan ama Kutsal Ruh'un verdiği esenliği, barışı, huzuru yüreklerinde bir türlü hissetmeyen, yaşamayan birçok imanlı vardır. Rab İsa Mesih ile paydaşlık içerisinde yaşamalarını nasıl sürdüreceklerini bilmeyen insanlar vardır. Bu gibilerin İsa'da kurtuluş bulduklarından kuşkum olmayabilir. Harun'un hayatı böyle bir kalıba sığar sanıyorum. Çölde 40 yıllık çetin koşullar içinde yaşamasını bilen birisiydi ama vaat edilen ülkenin ürünlerinden yararlanabilmenin ne olduğunu tecrübe etmedi. İçinden süt ve bal akan bu ülkenin sütünü içemedi, balını yemedi. Birçoğumuz Rab'be karşı aldığımız imansızlık tutumumuzdan dolayı, itaatsizliğimizden dolayı bu zevklerden kendimizi mahrum ediyoruz. Yani Rabbim bizleri bereketlemek istediği, bizlere vermek istediği bereketlerden kendimizi mahrum bırakıyoruz. Harun'la oğlu Eleazar'ı Hor Dağı'na çıkar. Harun'un kahinlik giysilerini üzerinden çıkarıp oğlu Eleazar'a giydir diyor Tanrı Musa'ya. Harun orada ölüp atalarına kavuşacak. Musa Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Bütün topluluğun göz önünde Hor Dağı'na çıktılar. Musa Harun'un kahinlik giysilerini üzerinden çıkarıp oğlu Eleazar'a giydirdi. Harun orada dağın tepesinde öldü. Sonra Musa ile Eleazar dağdan indiler. Harun'un öldüğünü öğrenince bütün İsrail halkı onun için 30 gün yas tuttu diyor Sayılar 20. bölüm 25-29 ayetler arasında. Burada bizler için değerli dostum çok değerli dersler vardır. İsrail'in tarihçesinde çok üzücü bir zaman olarak görülmelidir bu olay. Ancak yalnızca İsrailoğullarının tarihçesini değil, kendimizi de düşünmemiz gerekir. Burada bizim düşünmemize ve Rabbe şükretmemize neden olacak bir gerekçe vardır. İsrailoğulları 30 gün yas tuttular. Eminim ki yas tutanlar arasında birçokları şahsen başkehin Harun'a gelip onunla bazı konuları görüşmüşlerdi. Harun'u tanıyor ve Harun da onları tanıyordu. Belki de sunularını Harun'a getirip acaba Tanrı benim bu günahlarımı bağışlayabilecek mi diye sormuş olmalılar. Harun ise onları teselli edip Tanrı'nın sevecen, merhametli ve bağışlayıcı bir Tanrı olduğunu onlara açıklamış olmalı. Sonra getirdikleri kurbanı kesip onu Tanrı'ya sunmuş olmalıydı Harun. Şimdi ne oldu? Harun Hor Dağı'na çıktı. Ama bir daha aşağı inmedi. Onun yerine onun başkahinlik giysilerini kuşanmış olan Eleazar'ın dağdan indiğini gördüler. Harun ölüp gitti. Belki onlar içlerinden ben Eleazar'ı tanımıyorum ne de Eleazar beni tanıyor. Şimdi huzuruna gireceğim başkahin bambaşka birisidir diyorlardı. Sevgili dinleyicim, sana bir şey söylemek istiyorum. Bizim şimdi gökte Baba Tanrı'nın huzurunda bizim için aracılık eden bir başkahinimiz vardır ki sonsuza kadar bizim için aracılık etmektedir. Evet, bir gün, bir ay, bir yıl değil, sonsuza dek bizim için aracılık etmektedir. Rabbimiz İsa Mesih, Harun düzenine ait bir başkahin değildir. Onun, yani Rabbimiz İsa Mesih'in kahinliği Melkisedek düzenine göredir. Melkisedek bir örnek olarak ne başlangıcı ne de sonu olan bir kahin olarak kutsal kitapta önümüze çıkar. İsa Mesih işte bu düzene göre başlangıcı ve sonu olmayan bir başkahin olarak önümüzdedir. Evet, İsa Mesih başlangıcı ve sonu olmayan bir başkahinimizdir. Bizim başkahinimiz hiç ölmeyecektir. Ebediyen yaşamaktadır. Onun yerini bir başkası almayacaktır asla. O tek bir kez bizim günahlarımız için çarmıh üzerinde öldü. Ama şimdi ona iman edenlere aracılık yapmak için sonsuza dek yaşamaktadır. O her zaman bizi savunmak, bizim için şefaatte bulunmak için orada bulunacaktır. Biz her zaman ona güvenebiliriz. O her birimizi, seni ve beni kardeşim, ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak bilir tanır. Biz de onu tanıyabiliriz. Onu tanımak zaten sonsuz yaşamı tecrübe etmektir. Onu tanımak için tüm sonsuzluk bile yetmez. Sonsuza dek değişmeyendir Rabbimiz İsa Mesih. Bence bunun için Rabb'e bugün şükretmeliyiz. Böyle bir başkahinimiz olduğu için. İsrailoğulları çöldeki yolculuğun artık sonuna gelmiş bulunuyorlar ve şimdi onlar vaat edilen ülkeye girmek için hazırlıklarına başlamak üzeredirler. Kardeşim, Rab bizleri de vaat ettiği bir diyara getirmek istiyor. Bizi oraya götürebilecek olan tek kişi İsa Mesih'tir ve o kendisine iman edenleri oraya götürecektir. Bu kesindir. Kesinlikle götürecektir. Çünkü Rab iyi bir iş başlattı bizde ve sonuca getirecek olan yine Rabbimizin kendisidir. Evet, Rabbimiz İsa Mesih bizi oraya götürecektir. O kendisine iman edenleri oraya götürecektir kardeşim kesinlikle. Bu nedenle her Mesih imanlısı, benim sonsuz hayatım vardır, bir gün Rabbin yanına gideceğim diyebiliyor. Bu kendisinden kaynaklanmıyor. Rabbin verdiği sözde, vaatte bunlar vardır. Yani Rab bizlere bu vaadi vermiştir kendi sözünde. Kendisine iman edenlerin sonsuz yaşamı vardır. Kendisine iman edenler artık hiçbir zaman yargıya gelmeyecekler, ebediyen Rableriyle birlikte sonsuza dek olacaklardır.